Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacegan'dan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hayırlı günler diliyoruz. Umarız gününüz güzel bir şekilde geçmiştir kıymetli dinleyiciler. 183. mektupta kalmışız. İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani isimli eserinden sizlere okumaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le beraber hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum. Ben de buradan kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İmam Rabbani inşallah bugün yine çok güzel efendim nasihatleriyle ufkumuzu açacaktır.
İnşallah herhalde. Hocam zaten başlığı da bir takım nasihatler.
Eyvallah bir takım nasihatlarmış. Evet. Çok güzel.
Allah-u Teala sizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı üzerinde istikamet ve sebatle rızıklandırsın.
Bu konuyu sık sık gündeme getiriyor İmam Rabbani Hazretleri. Çünkü şeriat meselesi tasavvufun belki biraz yumuşak karnı diyelim. Şöyle yani bir kısım insanlar tasavvufa girince diyorlar ki işte şeriat bir basamaktır. Onun üstünde efendim tarikat vardır. Onun üstünde hakikat vardır. Altta şeriatın canı çıksın.
En altta şeriat.
En sonda hatta şeriattan da vazgeçsek olur mu? Olur gibi diyenler var. Şeriatı cahiller için, zahir ehli için gerekli görenler var. Maalesef bu günümüzde yayılmaya başladı bu ekol ve okul. İşte yakınlarda Ramazan ayı gelecek inşallah. Televizyonlarda boy boy şeriatı yaşamayan, zahiren de şeriata uymadığı halde tasavvuf hakkında ahkam kesen pek çok insan göreceğiz.
Pratik yok, teorik var yani.
Yani bu çok üzücü bir şey. Bugün çok güzel bir mektup okudum. Ahmet Arif Hazretleri'nin Onların Alemi eserinden.
Evet.
Diyor ki yani vah bu diyor şeyin iki gediği vardır. Sufilerin yani iki yumuşak karnı vardır demek istiyor.
Zaafı.
Zaafı.
Evet.
Bir tanesi bunlardan vahdet-i vücut konularını falan konuşmaktır. İkincisi şatiyelerdir. Şeriatın ölçüsünü aşan biraz da hafif böyle hafif benlik ucup olan meselelerdir diyor. Bugün bakıyoruz bazı kesim böyle dillerine pelensenk ediyorlar. Bu tür tasavvufun yüksek hallerini yaşanmış, Allah dostları yaşamış ama yaşamadıkları halde onları gündeme getiren, efendime söyleyeyim, yani hep teorik konulara gidiyor insanlar. O yüzden bizim esas amacımız İmam Rabbani'nin dediği gibi tasavvufun diyor amacı şeriatı iyi yaşamaktır. Şeriat bir araç değil amaçtır. Biz niye sufi olduk? Allah'ın emrettiği namazı güzel kılmak için.
Evet.
Allah'ın emrettiği zekatı severek vermek için. Yoksa diyor ki İmam Rabbani sakın diyor sufi olup da kimsenin bilmediği şeyleri bileceğim, efendim böyle acayip kerametler göstereceğim falan diye düşünme diyor. Bu sebeple bu İmam Rabbani Hazretleri'nin her mektubuna Allah seni şeriatta müstakim kılsın diye dua etmesi
güzel, çok da
sadece yani hani öylesine yazılmış bir dua cümlesi değil.
Evet.
Çünkü o dönemde Hindistan'da da bugün işte İslam aleminde maalesef ne iki aşırı uç var. Biri bu tamamen aşırılık, ışıtçılık falan. Yani insan öldürmekten, Müslüman öldürmekten bile çekinmeyen bir aşırılık var. Bir de tasavvuf adı altında yiyelim, içelim, gezelim gibi böyle içi boşaltılmış, kuralları boşaltılmış bir din anlayışı var. Bu ikisi aşırılıktır. Gerçek tasavvuf, gerçek sufiler şeriatı harfiyen dakik olarak yaşarlar. Beş vakit namazı kıldıkları gibi beşe beş katmak diyoruz ya Numan Bey kardeşim. Beşe beş katarlar. Zekat vermekle yetinmezler. Bol bol infakta bulunurlar. Hani Mustafa Hazretleri'nin böyle bir zekat defteri varmış. Her şeyi inceden ince hesap eder zekatını verir. Karşısına bak burası dermiş oğlum. Burası da infak bölümü. Ve her zaman infakı zekatın 2-3 misli 5 misli fazla olurmuş. Şimdi sufilik bu demek yani. Sen şimdi sufi oluyorsun. Şeriat yok. Tesettür yok. Ne bileyim işte efendim ihtilat ortamları yani hatta ben daha ilerisini gördüm. İnternette falan da görürsünüz. Müslüman olmayan Nakşibendiler, Müslüman olmayan Rıfailer, Müslüman olmayan bilmem Mevleviler artık İslam'ı da yani bir kısmı Müslüman olup da şeriatı yaşamıyor. Tabii ki onlar mümindir, Müslümandır. Şeriatı yaşamamaların hesabını Allah'a ayrıca verirler ama bunun da ötesine geçip artık İslamsız bir tasavvuf, hani diyorlar ya Ali'siz Alevilik diye bir kavram ve Türkçemize yerleşti. Yani Ali Efendimizle alakası olmayan, onu örnek kabul etmeyen, onun hayatını, yaşantısını yani takvasını, efendim işte ihlasını ihmal eden bir Alevilik olduğu gibi İslam'ı da tamamen dışlayan tasavvufi akımlar, şunu da söyleyeyim, bunlar çok makbul. Hem ülkemizde makbul, hem Avrupa'da, yurt dışında çok makbul. Niye? Çünkü bu tür bir tasavvuf anlayışı, aynen Hristiyanlık gibi, insanlara hiçbir mecburiyet getirmiyor. Tamamen özel hayatlarında serbest bırakıyor. Ticari hayatlarında, efendim, insan ilişkilerinde. Bunu ilaveten bir de o insana maneviyattan bahsederek manevi bir rahatlık ve huzur getiriyor. Yalancı bir huzur tabii. Gerçek bir huzur değil. Aldatıcı bir huzur, çünkü Allah estağfirullah innet dini indallahi İslam diyor. Allah katında tek din İslam'dır. İslam'ın şeriatıdır. Tasavvuf bunu güzel anlayıp güzel yaşamak, tabii işin ruhuna vakıf olmaktır. O yüzden hani bunun da ihmal ediliyor bugün. Hatırlatalım bu vesileyle.
Eyvallah hocam.
İmam Rabbani'nin bu duası vesilesiyle.
Eyvallah. Sizi ve bizi tamamen kendi mukaddes zatına yönelenlerden kılsın. Kendisinin dışındakileri bıraktırıp zat ile meşgul eylesin ki ikiliye dönük olmayalım.
Şimdi tabii Allah'ın dışındakileri biz masiva diyoruz. Rabbimiz bizi bu dünyaya estağfirullah ve ma halaktul insa vel cinne illa liya'budun. İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler. Bana yönelsinler. İbadet diyor İbn Arabi Hazretleri, aşkın ve sevmenin en üst derecesidir. Hani bizim Türk filmlerinde falan böyle bazen sana tapıyorum falan der ya bir erkek bir kadına, maalesef.
Maalesef.
Yanlış bir sözdür. Yani ne demek sana tapıyorum demek? Seni o kadar çok seviyorum ki artık neredeyse sen benim putum oldun yani. Sanemim oldun.
Ya.
Ne kadar
Allah
acı bir şey.
Muhafaza.
Şimdi ibadet demek ki aşk derecesinde sevmek. O yüzden biz bu dünyayı Rabbimizi sevmeye, onun fiillerini, onun sıfatlarını, onun zatını sevmeye geldik. Hı hı. Amacımız bu yani. İbadette sufilerin yorumu sevmek. Hatta ne diyor pek çok sufi, zaman zaman bu tartışılmış. Cennet cennet dedikleri birkaç gırılman, birkaç huri isteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor ya
evet.
Yunus Emre.
Evet.
O kadar bu konuda sufiler hassaslar ki diyorlar ki acaba cennet için Allah'a ibadet etsek ona şirk mi koşmuş oluruz? Yani Allah'ın zatını bırakıp da onun mahlukuna mı yönelmiş oluruz? Yani cennette evet her şey var. Hı hı. Allah bizi cennete çağırıyor. Hı hı. Diyor ki sufiler sen cennette Allah'ı görmek için git. Hani sizi bir yere yemeğe çağırırlar da. Bazı insanlar vardır ki midesine düşkündür, egoisttir. Hı hı. Acaba kebap mı gelecek? Efendim köfte mi gelecek? Onun hesabını yaparak gider. Başka bir kesim de yemeğe gider ama onun derdi ev sahibini görmektir. Ev sahibi ahbabıdır. Dostlar hani yemek içmek bahanedir onun için. Şimdi
hocam ama çok buyurun. Enteresandır. Sizden duyunca da şaşırdım. Bu Yunus Emre'nin bu sözüne istinaden hatta işte o biraz önce bahsetmiş olduğunuz belki işte bahtsız ilim adamları Yunus Emre'nin neredeyse şirke düştüğünü, çünkü Cenab-ı Allah'ın cennetini beğenmediğini, hurisini beğenmediğini düşünerek şirke düştüğünü
söyleyenler bile
var. Yok haşa,
böyle bir şey
yani,
yok.
Maalesef.
Orada yani onu şunu demek, dikkat çektiği nokta şu. Hani İhya'da var bu. Bunu İhya'da gördüm. Diyor ki bir kutsi hadiste İhya ama Hazreti Davut'a gelen bir şey. Zaman zaman sufiler eski kitaplardaki şeyleri de kullanıyorlar. Hı-hı. Diyor ki ey Davut diyor bana cennet sevgisiyle ibadet eden, cehennemden korktuğu için ibadet eden insan ne zalimdir. Niye?
Allah.
Eğer benim cennetim olmasaydı, cehennemim olmasaydı acaba kimse bana kulluk etmeyecek miydi? Yani ben buna layık değil miydim? İşte sufiler buna dikkat çekiyorlar. Yani sen tabii ki cennete gideceksin. Cennet Allah bizim için yarattı. Hı-hı. Ama orada Rabbimizi görmek en büyük saadet müşahede, yani. Ruhiyetullah. Yani ondan daha büyük, daha zevkli bir şey yok ki. Yani. Bu sebeple sufiler diyorlar ki sen Allah'ın rızasını efendim kastet. Hı-hı. Onu amaç et. La maksuda illallah de. Hı-hı. Merak etme.
Cennete zaten
yağlar,
gireceksin.
Ballar zaten yiyeceksin.
Zaten oraya gidince
tabii,
gideceğiz.
Tabii tabii. O yüzden hani sufilerin dikkat çektiği bu, yoksa yani cennet boştur oraya gitmek falan filan öyle bir şey yok haşa. Bunu hiç kimsenin deme hakkı. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cennete davet ediyor bizi. Cenneti övüyor.
Evet.
Ama esas cennetteki kendi rızasının olması çok önemli. Bunu bazen işte unutuyoruz, masivaya yöneliyoruz. Yani sufilere göre işte bu cennet istemek de nefsin sanki bir arzusu gibi. Nefis yemek içmek istiyor bu dünyada. Evet. Bu dünyada yemeyeyim, öbür tarafta yiyeyim. Tamam ye iç, Allah'ın zaten sana müsaade edecek de esas sen Rabbinin vecihini, Rabbinin rızasını hedefle. Buna dikkat çekiyorlar. O yüzden bu dünyada sufilere göre masiva, saygı gösterilmeye, sevilmeye efendim layık değildir. La mahbube illallah.
La mahbube illallah.
Allah'tan başka sevilecek kimse yoktur. Bunun biraz daha altını kazırsak Numan Bey kardeşim.
Evet hocam.
Bütün her şeyin arkasında Rabbimizin nimetleri vardır. Şimdi biz mesela genelde ilgimiz, alakamız masivaya dağılıyor. Diyelim ki rızık konusunda patronumuza çok bağlanıyoruz. İş yerimize çok bağlanıyoruz. Dükkanımızı büyütüp gözümüzü her şey yapıyoruz. Kariyerimizi büyütüyoruz. Çoluk çocuk, aile bazen aşırı şekilde gözümüzde bizi meşgul ediyor. Şimdi bilirsek ki bunları veren Allah'tır. Maaşımızı gönderen de, rızkımızı gönderen de Allah'tır. Veren el ise sadece bir vesiledir. Tamam, o eli ısırmamak lazım. Bize ekmek veren ele
nankörlük
yapmayacağız ama evet. Bileceğiz ki İmam Gazali bunu çok harika şekilde açıklamış İhyasında. Sana bir insan bütün diyor malını bağışlasa, çok zengin birisi, al Numan Bey bütün malım senin olsun, istediğin gibi kullan dese, sana onu veren kimdir? O adam mıdır yoksa Allah mıdır? Allah'tır. Çünkü Allah Celle Celaluhu o adamın kalbine ve Kur'an-ı Kerim'de işte dedi ki sen cennete gitmek istiyorsan infak edeceksin. Yani hayır ehline vereceksin, öğrenciye vereceksin, ilim adamına vereceksin. O adam da sana tuttu, o yüzden verdi. Yani bu bir esasında alışveriş. Hani siz şimdi gittiniz bakkala, verdiniz 5 lira, aldınız bir tane büyükçe bir ekmek. Bir teşekkür edersiniz. O kadar. Hatta bazen hiç konuşmadan parayı verir, ekmeği alır, devam edersiniz. Ama bir adam size bedava ekmek verse ne yaparsınız? 40 lira teşekkür edersiniz değil mi? Allah razı olsun dersiniz. Çok zahmet oldu dersiniz. Niye? Gerek yoktu falan dersiniz. Şimdi o diyor o zengine, o infak sahibine onu yaptıran Allah'tır. Eğer diyor Allah onun gönlüne bu fikir atmasaydı, senin hayrın, senin istikbalin falanca falanca insana hizmet etmektedir diye ona ilham etmeseydi, o sana diyor zırnık vermezdi. Bu sebeple diyor her şeyi Allah'tan bileceksin. Hatta birinden bir şey alırken diyor İbn-i Acibe, alıyorum ama bil ki senden almıyorum. Aldığım kimse Rabbimin elidir diyeceksin. İçinden ama tabii yüzüne karşı dersen, Numan Bey kardeşim kimse sana bir şey vermez, onu da söyleyeyim.
Evet, ama vesileyi de unutmamak gerekiyor. Ona da teşekkür etmek gerekiyor.
Teşekkür edeceksin ama kalbin,
ama asıl mal sahibi Allah.
Kalbinden diyeceksin ki sen bir vesilesin. İşte masivadan ancak böyle kurtuluruz. Yoksa öteki türlü rızık geldi Ahmet'ten, Mehmet'ten, patrondan, iş yerinden, mesleğimizden. Şifayı doktordan bekledik. Şifayı veren Allah. Doktor vesile. Hep kulları aracı yaptık. Masivadan yüz çevirebilir misiniz? Mümkün değil. Çünkü siz Allah'ın zatını, sıfatlarını tanımamışsınız ki.
Evet.
Tanımadığınız için de en ufak bir şeyde hemen hani yamuluyoruz. Hemen dünyevileşiyoruz. Mesela esnaf diyelim ki eğer dükkanda yalan söylüyorsa, malını satarken, yalan yere yemin ederken niye öyle yapıyor? Ya diyor şimdi ben burada bu malı satmazsam aç kalırım. Yani malı sattığın zaman tok kalacağın garanti mi? Değil mi? Allah sana bir hastalık verir. Boğazından aşağı o kazandığın tatlı paranın, aldığın o rızkı aşağı geçiremezsin. Böyle insanlar yok mu piyasada?
Ya, o yüzden var.
O yüzden yani ne kadar masiva ile olan irtibatımızı Rabbimizin bize Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği üslup ile ayarlayabilirsek, bunu yine Gazali'den çok güzel bir formülle yapabiliriz. Mahbubul, mahbubi mahbubun diyor üç kelime. Sevdiğimizin sevdiğini de severiz.
Mahbubil, mahbubi mahbubun.
Evet, Arapça bir tekerleme oldu bu.
Evet.
Yani ben ailemi severim. Çünkü onlar benim İslam'ı yaşamam için, benim sağlıklı bir ortamda dengeli yaşamam için bir vesiledir. Hocalarımızı, şeyhlerimizi, mürşitlerimizi, muhaddislerimizi, müfessirlerimizi severiz. Niye severiz?
Onlar bizi Allah'a sonuçta...
Bizi Allah'a götürüyorlar. Evet. Salih kulları severiz. Dostlarımızı severiz. Hep Allah için. Numan Bey.
Evet.
Eğer ben seni nefsim için seversem bu gerçek sevgi değil. Yani ben seni sen olduğun için sevmeliyim.
Ya.
Ben olsun diye değil. İşte bu esasında gerçek sevgi. Bu alaka, bu tür bir alaka da insan Allah'a götürüyor biliyor musun?
Yani.
Eğer bir insan çocuğunu mesela sırf nefsi için severse, hem çocuğa zulüm hem kendine zulüm. Derse ki ya bu çocuk bana bir Allah'ın emanetidir. Ben bu yavrumu öyle güzel yetiştireyim ki benim için sadaka cari olsun inşallah. İslam'a göre yetiştirirse ne güzel. Yok çocuğum okusun da şu olsun da bu olsun da bana baksın, sadece basit dünyevi hesaplarla yaparsa
ne yazık.
Ecri kaybeder.
Kaybeder.
Çok da hani tabii ki anne baba çocuğundan hizmet bekler, o normal. Ama sırf oraya indirgerse işte masivaya güvendin.
Ya.
Adam 10 tane çocuğu olur, 10 tane evladı olur. Hiçbiri bakmaz. Başka bir yaşlı insan vardır. Bir tane çocuğu yoktur dünyada.
Bir
Allah da ona bütün gençlere hizmetçi kılar.
Ya.
Bakarsın ki yaşlılığında işte bu masivaya güvenmemek lazım. Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur, duvara dayanma yıkılır. Allah'a güven.
Allah'a güven.
Masivayı bırak. Gönlünden masivayı çıkar. Rızık endişesini çıkar. Efendim insanlarla olan o maddi ve efendim bencil ilişkiyi. Ona şunu verirsem bana bunu verir ileride. Şimdi ben sonra ona iyilik yaparsam 10 sene sonra bana şunu yapar. Hesabı kitabı çıkar. Allah'a güven. Hani hatta ne diyor bizim sufiler? İyilik yap, denize at.
Balık bilmezse
Halik bilir. Yani böyle hesapları çıkarırsan Allah da bütün dünya sana icabında hizmetçi kılar. O da evet. İşin ayrı bir sırrıdır. Bu yüzden masive olan ilişkimiz zaten tasavvufun neredeyse %50'lik konusu da %50'si Allah ile olan irtibatımız, takva, ihsan, tezkiye, muhabbet, muhabbetullah, marifetullah. Diğer %50'si de insanlarla ve masiva ile olan ilişkimiz. Onlarla güzel geçinmek ama gönlümüze sokmamak.
Evet. Aslında insan bu sırrı çözdüğünde bütün problem de çözülmüş oluyor. Sonuçta biz mesela diyelim ki hocam akrabalarımızı veya annemizi, babamızı, sevdiklerimizi ziyarete gittiğimizde bizi o insanlara daha çabuk ulaştıran bir vasıtayı istemez miyiz? Mesela yeri gelirse hızlı trenle gitmek
yani,
isteriz. Yeri gelince uçakla gitmek isteriz.
Doğru.
Ama hiçbir zaman da uçağa bindiğimizde, hızlı trene bindiğimizde orada tembellik kalmayı istemeyiz. Çünkü yani onlar bizi sadece ailemize yetiştirecek. Ve hızlı trenin son durağı geldiğinde de inmeyi arzu ederiz. Yani bir an önce inip sevdiklerimize kavuşmak için. Aynen böyle Cenab-ı Allah'ı da bu şekilde düşünecek olursak, yani bizi Cenab-ı Allah'a ulaştıracak olan bütün şeyleri sevmeliyiz ama Cenab-ı Allah'a ulaştırdığı için sevmeliyiz.
Nefsimiz adına sevmemeliyiz.
Nefsimiz adına sevmemeliyiz.
Bu örneği çok sık verdik ama bir örnek daha hızlıca
buyurun hocam.
Gazali'den yine bu örnek. Çok güzel bir örnek. Şimdi masivalı olan irtibatımızı çok güzel gösteriyor. Padişah diyor bir efendim kuluna, eski tabirde kul diyorlar yani vatandaşına.
Evet.
At gönderir. Üç değişik insana at gönderir. Silah gönderir, para gönderir.
Hı hı.
Birincisi gafil insan. Aman Allah'ım atın güzelliğine bak ya. Arap atı. Yani dört çeker Mercedes, Jeep işte BMW.
Evet.
Arabanın güzelliğine bak. Şöyle binsem, bir güzel gezsem, herkes bana baksa, ne güzel arabası var deseler. Ki bugün çoğunluk böyle değil mi?
Tabii.
Yani başkaları görsün, desin, beğensin diye.
Kürki var.
Yani evlerimiz ona göre, arabalarımız, kıyafetimiz, şu kıyafeti giyeyim, bir şöyle bir gezeyim falan. Bu gafil insan. Allah'ın verdiği nimetlerin şeyinden habersiz. Hedefi ne? Yani maddeyi madde olduğu için seviyor. Hatta diyor ki İmam Gazali, bu adam diyor, bu atı veya bu BMW'yi yani ha padişahtan gelmiş veya çölde bulmuş, sahipsiz bir at, sahiplenmiş, aynı sevinci yaşar diyor.
Evet.
Yani at olduğu için sevinir. İkincisi, araba veya at için değil de, ya bunu bana Allah gönderdi Rabbim. Demek ki Rabbim beni seviyor der.
Bu sevinir. Gafil değil.
Bu az daha iyisi.
İyisi, gafil.
Gafil değil ama yeterince de makbul değil Allah
yeterince
katında.
Yeterince de makbul değil.
Makbul olan hangisi?
Hangisi
İşte masivalı evet. olan irtibatımızı bu örnek harika şekilde açıklıyor. Ya kardeşim diyor, bu atı bana padişah niye göndersin ki? Demek ki padişah beni seviyor.
Hı-hı.
Benim onun sarayına gitmemi istiyor.
Hı-hı.
Hemen hiç vakit kaybetmeden atını doyurur, efendim kaşağılar, eğerler, atlar sırtına, dört nala atı çatlatırcasına
koşar gider.
Padişahına koşturur.
Padişahına.
Padişahın katında çok daha büyük makamlar, mevkiler onu bekliyor.
Ya.
Şimdi hangisi akıllı? Birisi ne yaptı? At çok güzeldi, ata sevindi. Hatta ata binip ters tarafa gitti. İkincisi atı iyi falan dedi. Padişaha teşekkür etti ama teşekkür diliyle sadece. O atı padişaha giden yolda kullanmadı.
Gitmedi, evet.
Üçüncüsü akıllı adam. İşte sufi bu demek. Yani elindeki malı ağlatırcasına, çatlatırcasına Allah için kullanmak. Vaktini böyle İslam adına hiç acımadan kullanmak. çevresini, makamını. Öyle insan vardır mesela, makamını Allah için kullanmak istemez. Yani şahsi menfaat için kullanır, eşi dost için kullanır da İslam'a da gel bakalım şu makamınla alakalı bir iş yap desen, ya o falan filan, o işi atlatır. Her ne sahipsek bir yerde idareci olabiliriz. Allah bize mal vermiştir, mal sahibi olabiliriz. Efendim bize ilim vermiştir, ilim sahibi olabiliriz. İşte masiva ile olan ilişkimizde, onları araç gibi görüp de o atın sırtına binip nasıl Rabbimize koşturarak padişaha gidebiliyorsak, o zaman masiva ile olan irtibatımız sağlıklıdır.
Evet.
Ama genelde de dikkat ederseniz toplumumuza, Peygamber Efendimiz iki kişiye gıpta edilir diyor. Bir, helalından kazanıp sabah akşam onu harcayan, Allah yolunda infak
tüccar.
Eden tüccar.
Evet.
Tüccar demeyelim. Yani tüccar olmaz da doktor da olur.
Mal sahibi, varlık sahibi evet. Diyelim. Evet.
İkincisi de ilim öğrenip ilim öğreten. Sabah akşam hakkı hakikati öğreten. İkisi de bunların çok makbul. Ama dikkat ederseniz hem mal sahipleri arasında hem ilim sahipleri arasında bunu yapanlar çok az.
Çok az.
İlim sahibi ucube kibre düşüyor. Çok bilgim var diye. Kendince din uydurmaya kalkıyor. Mal sahipleri de ya ben keyfime bakayım. İşte bu maddi imkanlarla şöyle günümü gün edeyim derdinde maalesef. O yüzden bu masiva ilişkisi tekrar tekrar üzerine düşünmemiz gereken bir mesele. Her kardeşimiz, her dinleyicimiz, başta biz Numa Bey kardeşim, zaman zaman masiva ile olan irtibatımızı bir kontrol edelim. Acaba ben bu mesleğimi Allah için mi yapıyorum, sırf para için mi yapıyorum? Merak etme, sen o mesleği Allah için yap. Allah için iyi doktor ol. Allah için iyi mühendis ol.
Allah parayı da verir.
Ya fazlasıyla,
fazlasıyla verir.
Yani sen istemesen de zorla verir.
Evet.
Ama biz şimdi tersten yapıyoruz işi. Yani çok para kazanayım. Çok para kazanayım.
Sonrasında
hedefim olursa,
bir düşünürüz.
Tek hedefi olursa Allah'ın rızası orada olmuyor işte.
Evet. Muhterem hocam, masivaya çok aldanmamak, kapılmamak dedik. İmam Rabbani'nin bir takım nasihatler başlıklı mektubuna başlar iken. Zahiri kuşatmış olan çeşitli ilgiler ve muhtelif yönelmelerin batını nispete engel olmamasını umarız.
Şimdi o ilk cümleyi tekrar bir örnek de vermek istiyorum. Ben geçen bir Avrupa'ya gitmiştim. Bu Fransa taraflarında.
Evet.
Şunu fark ettim. Bizim ecdadımız masivayı Allah için kullanmış. İşte İstanbul'a bakıyoruz. Her taraf devasa, büyüklükte. İhlasla yapılmış camiler. Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih Camisi, değil mi?
Evet.
Yani işte maddeci olan bir insan cami bile yapsa betondan çalıyor,
evet.
Efendim demirden çalıyor. 20 senelik cami yıkılıyor depremde. 400 senelik, 500 senelik cami
camiler
yıkılmıyor.
Duruyor.
Çünkü onu yapan mimar, mühendis o camiyi Allah için yapmış. Her şeyi Allah için kullanmış, sağlamını kullanmış. Yani ben çok fazla kâr edeyimden çok. Bu cami nasıl ebedi olur, kıyamete kadar ayakta kalır, onun hesabını yapmış. Madde için yapan ne yapmış? Ben buradan en az emekle en çok parayı nasıl kazanırım? Fayansından kasarım, demirinden kasarım efendim. Ondan kas, bundan kas, kâr artırmak amaç. Ne oluyor ama sonunda? İşte onun yaptığı cami yıkılıyor. Ecdadımız hep cami yapmış, medrese yapmış, hamam yapmış, hep hayır işlerini taştan sağlam, ebedi şekilde yapmış. Ama ecdadımızın pek fazla sarayı da yok. Yani 3-5 saray var değil mi İstanbul toplam?
Evet.
Say desek sağdan say, soldan say, 5 tane fazla saray sayamayız. Halbuki Avrupa'da her köyde bir saray var. O köyün derebeyi, yani şato tabi ama o şatolar dehşet.
Evet.
Yani bugün onlara para yetmez. Ki o zaman Avrupa fakirlik içinde yaşarken bile onlar bütün nefisle alakalı şeyleri keyfine yapmışlar. Bütün paraları oraya yatırmışlar. İşte bu masiva ile olan irtibatın, yani sen ben dersen ki ölmeden yaşarım bu dünyada, evini taştan yaparsın, büyük yaparsın, kavi yaparsın. Ama ecdadımız ben nasıl öleceğim demiş. Ama din, iman ebedi olsun. Camisini taştan sağlam, evini ise ahşaptan, tahtadan yapmış. Bir yangın gelmiş. Şimdi bütün evler, Sultanahmet civarında var değil mi ahşap evler?
Evet, hepsi. Evet, evet.
Derme çatma yani dökülüyor. Tinerciler bazen de işte efendim evsizler oralara sahipleniyor. İşte bak bakış açısı burada yatıyor. Ecdadımız vakıf yapmış. Yüzlerce, binlerce vakıf. Kuşlara hizmet vakfı, fakire hizmet vakfı, efendim çalıştığı evdeki tası, tabağı kıran hizmetçi kıza yardım vakfı, çeyiz vakfı, göçmen kuşlar gidememiş. İşte bunlar bak esasında masifalı ilgili gibi gözüküyor bunlar. Yani sen şimdi tutuyorsun, göçememiş kuşa yuva yapıyorsun. Bu masifa esasında. Yani Allah'tan başkasıyla ilgilenmek ama.
Evet.
Orada irtibat şu. Ya bu Allah'ın mahluku. Beni yaratan Rabbim onu da yarattı. O zaman ben bu kuşa bakmak zorundayım.
Evet.
Böyle düşünürseniz o kuşa bakmak, o efendim göçmen kuşu hizmet etmek ibadettir. Ama bugünkü hayvanseverler var ya.
Evet.
Dini imanı bırakıp efendim bir balina için canını veren ama Müslümanlar ölürken kılını kıpırdatmayan. Yok mu böyle insanlar? Bak şimdi evet. Bangladeş'te bir güzel insan idam edildi. Allah gani gani rahmet eylesin. Dünyanın kılı kıpırdamadı. Hiç en ufak bir şey duyduk mu? Yani Türkiye'miz Allah razı olsun ülkemiz ciddi tepki gösterdi ama Avrupa'dan, medeni alemden falan yani bir martı petrole bürünüp de efendim kaplanıp da canı çıksa herkes oraya koşarken bir balina için bütün dünya seferber olurken güzel bir insan idam edildi Bangladeş'te. Ama hiç kimsenin en ufak bir itirazı olmadı buna. Yani dünya medyasından ülkemiz hariç ve bazı belki birkaç başka Müslüman ülkesi hariç. İşte bunlar masivaya masiva olduğu için severseniz o sapıklık oluyor. Yani şimdi siz bir hayvanı seviyorsunuz. O hayvanı insandan bile üstün görüyorsunuz. Olmaz. Ölçüsüzlüktür. Hayvana eziyet etmek de kötü.
Hı hı.
Hayvanları efendim gereksiz yere hani Peygamber Efendimiz bir gün bakıyor ki birisi bıçak biliyor bir koyunun göz önünde. Ya sen bu hayvanı kaç kere öldüreceksin diyor. Bu insafsızlık değil mi hani? Hayvanı göstere göstere değil mi? Gözünü bağlamak lazım hayvancağız. İncitmeden bir diyor Peygamber Efendimiz zararlı haşeratı bile bir vuruşta öldür. Hani bir tane yılan yakaladık bahçemizde. İşkence yaparak, sallayarak kuyruğundan falan, ateşe atarak ne bileyim kaynar su dökerek öldürelim. Olmaz bu insafsızlık. Bir vuruşta işini bitir hayvancağızın acı çekmesin. O yüzden yani masiva ile olan ilişkiler İslamiyet'in, tasavvufun en hassas olduğu ilişkilerdir. Çünkü ufacık bir niyet kayması bütün yaptığımız amelleri boşa da götürebilir. Veyahut da hani hadiste bahsedildiği üzere aç, susuz bir köpeğe bir günahkar kadın su verdiği için cennete gidiyor.
Evet.
Bu masivayla ilişki değil mi? Çok da ilginç, ciddi bir ilişki ama.
Evet, evet, evet.
İşte Allah için yaptığınız zaman o ilişki sizin sevaphanenize yazılıyor.
Adeta hocam günümüzde tıpta olsun, diğer mesleklerde olsun branşlaşma, ihtisaslaşma var ya. Yani sonuçta bu aslında o alanda ilerleme kaydedildiğini gösterir. İşte diyelim ki tıpta sadece doktor değil de bakıyorsunuz ben uzmanım diyor. Ne uzmanısınız diyor. İşte kanser uzmanıyım. Ne kanser? İşte filan filan bölgedeki kanserlerin uzmanıyım diyor. İhtisaslaştığında uzmanlaştığını gösteriyor. Bizim medeniyetimizde, vakfımızda, vakıf medeniyetimizde aslında ihtisaslaşmış. Yani bırakın koca bir vakıfma. İşte kuşları yem vakfı. Ondan sonra filan filan evde tabağını kıranlara
ya
ihtisaslaşıyor adeta.
Kalp inceldikçe
değil mi? Ayrıntı
zikir,
da artıyor.
Zikir, fikir, tefekkürle kalp inceldikçe Allah alem empati şeysi gelişiyor insanda. Yani
artıyor.
Bütün mahlukatın acısını hissediyor. Hani diyor ya bir Allah dostu diyor Yemen'den Şam'a kadar efendim Türkmenistan'a kadar bir insanın diyor ayağına diken batsa onun acısını ben hissederim. İşte Mevlana'ya diyor ki Şems-i Tebrizi oğlum diyor bu dünyada çok üşüyen insan var. Onlar üşürken senin ısınma hakkına sahip değilsin. Herkesi ısıtacaksın. Isıtamıyorsa sen de
üşüyeceksin.
Üşüyeceksin biraz. Yani öyle evini güzel ısıtıp da keyif sürme yani.
Yeah.
Veya böyle karnını tıka basa doyurup da doymanın zevkini çok yaşama. Çünkü dünyada aç insanlar var.
Evet.
O yüzden yani tasavvufun masiva ile olan ilişkisi zannedildiği gibi hani her şeyi terk edelim, dağ başlarında yaşayalım, ruhbanlık yapalım. Hatta bunu sufiler caiz bile görmüyor. Çünkü diyorlar ki sufiler, İbn Acibe var Allah dostu müfessir, diyor ruhbanlar bu hatayı yaptı. Ve bidat işlediler. Dinde olmayan bir şey uydurmuş oldular. Nedir o bidat? Ruhbanlıktır. Daha çekilelim. Çoluk çocuğu terk edelim. Geçen bir ruhbanın şeyini, bunu bir kere söylemiştim herhalde. Numan'a tekrar ediyorum.
Buyurun hocam.
Bir ruhban dağ başında yaşıyor. Kendisiyle mülakat yapmışlar. Babam diyor aşağıda köyde yaşar. Ölürken beni çağırmış. Gülerek böyle zevkle sanki iyi bir iş yapmış gibi anlatıyor. Cenazesine de gitmedim. Onu son kez görmeye de gitmedim. Yani vallahi ben o kadar müttaki bir adamım ki O kadar Allah'a verdi mi kendimi? Babamı görmeye gitmedim. Şimdi bir Müslüman bunu diyebilir mi?
Diyemez
değil mi?
Diyemez.
Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisinden sonra anne babaya saygıyı emrediyor. İşte bak, sufilik bunu en güzel şekilde organize etmiş. Ama ruhbanlık ve diğer aşırılı hareketlerde yani ahmaklık olmuş dindarlık. Yani babasını görmüyor, babası zavallı belki oğul hasretiyle öbür tarafa gidiyor. Bu da ben çok iyi iş yaptım diye seviniyor. Niye? Ya. Çünkü dinin genlerini bozmuşlar, kodlarını değiştirmişler. Halbuki tasavvufta elhamdülillah.
Halvet der encümen var.
Halvet der encümen var. Yani sen toplum içinde olacaksın. Evladınla, çocuğunla, eşinle, babanla, annenle, toplumla, iş yerinde olacaksın ama gönlün Allah ile olacak.
Asıl zor o değil mi hocam? Ya. Ne kadar zor.
Aynen öyle.
Evet hocam, zahiri kuşatmış olan çeşitli ilgiler ve muhtelif yönelmelerin batini nispeti engel olmamasını umarız.
Yani bütün bu ilişkilerimiz gönlümüze engel olmayacak. Gönlümüz Allah ile olacak. Gönlün Allah ile olsun da. İster çocuğuna bir matematik problemi çözdür. İster git mutfakta eşine yardım et. İster başka bir Müslümanın bir ihtiyacını karşıla. Ama gönlün Allah'a
olsun. Gönlün Allah'la olsun.
Evet.
Bununla beraber batına sirayet etmemesi için zahiri tefrikaları tespit ve tahkik etmeye çalışmak ve gayret sarf etmek gerekir.
Yani her insan bakacak. Ya beni en çok meşgul eden şey ne? Beni dinden, imandan alıkoyan, camiden alıkoyan, efendim neyse onu bulmaya çalışacağız. İlginç, Gazali diyor ki öyle insanlar vardır. Allah onlara büyük büyük mülk, mal mülk verir. Adam o mal cennete gider diyor. O masiva onun gözünü çelmez. Başka bir insanda hiçbir şeysi yoktur. Çok az bir malı vardır, cehenneme gider.
Allah muhafaza.
O onu meşgul eder. Şikayet eder Allah'tan sabah akşam. Rıza hali göstermez. O yüzden biz hepimizin bir hani Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir benzetmesi var. Oğlum diyor, ambarın altı delikken üstten ne koyarsan koy ambarı bir türlü dolduramazsın. Alttan bir delik açılmış, fareler oradan senin ambara koyduğun zahireyi, buğdayı, arpayı
götürüyorlar.
Götürüyorlar. Sen de üstten dolduruyorsun bir sürü. Hepimiz öncelikle acaba sevaplarımızı nereye kaptırıyoruz? Nerede bir böyle efendim tiryakiliğimiz var?
Sızıntı var.
Bağımlılığımız var. Hele bugün kiminin internete bağımlılığı var, kiminin televizyona bağımlılığı var, kiminin spora aşırı şekilde yani. Hani günde bir saat yürümek, haftada iki kere, üç kere yüzmek olarak söylemiyorum. Günde her gün 5 saat maç seyretmek gibi. Kiminin yani eğlenceye efendim, kiminin gezmeye, tozmaya. Herkesin bir bağımlılığı var. Acaba bizim neye? İşte Allah dostları, mürşitler ne yapıyor? Sizin bu bağımlılıklarınızı kesiyorlar esasında.
Teşhis ediyorlar önce.
Teşhis ediyorlar.
Arkasından da tedavi ediyorlar.
Tedavi ediyorlar. Eğer bir Allah dostuna ulaşamıyorsanız bile gidin bir arkadaşınıza sorun. Deyin ya Numan Bey kardeşim, sen bende ne tür aşırılıklar görüyorsun? Hocam sen yemek yemeyi çok seviyorsun. Sabah akşam yemek hayali kuruyorsun mesela. Hocam çok gezmeyi seviyorsun. Aa şuraya gitsem, aa buraya gitsem. Ya gezmek nedir Allah aşkına? Yani bir işin varsa gezersin. Allah'ın ayetlerini görmek için gezersin. Ama bütün ömür, hani bugün turizm falan, gezmek, görmek falan çok bazen abartılıyor.
Evet.
Hatta en büyük sektörlerden birisi şu anda.
Evet.
Eğlence sektörü. Bu şekilde uyarmak lazım yani. İnsanları ki zahirimizdeki o bağımlılıklar maneviyatımıza engel olmasın.
Teşkil etmesin. Yoksa hakiki maksada ulaşmaya engel olur ki böyle bir şeyden de Allah'a sığınırız. Zaten biraz önce söylemiş olduğum
evet,
şey.
Evet, malum.
Değerli ömür sermayesini dünya ve içindekileri elde etmek için tüketmeye değmez. Bize düşen uyarmaktır. Bu tavşan uykusu daha ne zamana kadar sürecek?
Allah Allah, biraz burada kızmış tabii.
Evet.
Bazen Faruk'u damarı çoktur. İmam Rabbani Hazretleri bazen celallenir. Yani sen tavşan uykusunda uyuyorsun diyor. Bu güzel vakti dünyayı elde etmek için değer mi? Zaten dünya bize verilmiş, hediye edilmiş. Yani bir Arif'in tabiriyle sanki böyle açık büfe, bir sofra. Ağaçlar bizim emrimizde. Denizden balıkları çıkarıp yani şey yapıyoruz.
Evet.
Hayvanları yiyoruz. Kesip yiyoruz. Hayvanlar beni kesme demiyor. Ya beni niye böyle... Hepsi ne emrimize amade. Biz zaten baştan verilmiş, teskir edilmiş Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Tekrar bize verilen şeyi tekrar zorla çalışıp elde etmek gibi.
Enteresan.
Halbuki bunlar bize verilmiş. Rızık endişesine gerek yok. Allah'a tevekkül edebilsek, hadiste öyle geçiyor. Yani kuşların diyor sabah aç yuvalarından çıkar. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel tabir etmiş.
Evet.
Bu kuşların bir mesleği yoktur.
Yok.
Ne mühendis olan kuş gördüm ben, ne mimar kuş gördüm. Gerçi hepsi mimar. Kendi işlerini görecek kadar hepsi mimar, mühendis. Bizden daha güzel yapıyor o işleri. Yani hepsi kendi yuvasını yapıyor. Çamurdan, pamuktan, tüyden neyse.
Allah Allah.
Şimdi biz de esasında onlardan çok daha şanslıyız. Çünkü bize verilen beyin... Geçen bir ilginç şey okudum. Numan Bey belki siz de görmüşsünüzdür.
Buyurun
bir
hocam.
Batılı diyor ki... Bir adam görmüş. Sabah akşam eğlence ve işe derdinde olan. Ya diyor bu adama bu beyin yanlışlıkla verilmiş. Buna diyor omurilik yeterdi.
Ya.
Yani dik duracak kadar bir
evet.
omurilik ve fındık kadar bir beyin bu adamın çoktan işini görürdü. Niye? Zaten hayvanlar da o hayvanların beyni bize göre çok daha az gelişmiş değil mi?
Hı hı.
Aslanın, kaplanın, kuşun hatta kuş beynini falan balık beynini demiyorlar mı? Onlar bile rızkını gayet güzel. Akşam yuvasına dönerken hadiste belirtiliyoruz. Hepsinin kursakları dolu geliyor yuvasına. Biz bu kadar akılla, bu kadar büyük beyinle bu kadar büyük maharetlerle niye aç kalalım ya? Kalmayız merak etmeyin. O yüzden hani bu dünyayı elde etmek için bu kadar efendim inayet etmek, bu kadar efendim kafa yormak, çoluk çocuğun hepsine test çözdürmek. Aman oğlum şimdi namazı bırak ileride kılarsın. Şimdi bir önce üniversiteyi kazan. Aman ne olur bir çocuğuma bir işe sokayım. Yani bunlar hepsi güzel şeyler. Ama bunlara verilen aşırı dikkatin belki binde birini maalesef ahirete elde etmeye veremiyoruz. Ya veremeyince tabii dünyada cezasını da çekiyoruz onu da söyleyeyim. Allah dünyadan da istifade etmeyi bize yani nasip etmiyor.
Ne ondan ne ondan. Yarım yani.
İkisine de mahrum kalıyoruz.
Evet. Ömer Hayyam'ın bir sözü vardı yanım mesela hocam değil mi? Böyle ne dünya kaldı ne ahiret kaldı. Din de gitti, dünya da gitti elimizden diyor.
O söylüyor mu bilmiyorum ama güzel bir söz. Yani Mehmet Akif mi acaba?
Ömer,
bakalım haftaya inşallah.
Bakalım hocam.
Tamam.
Yani ne dünyaya yoğunlaştık. Hatta ahireti dünyaya elde etmek için ahiretimizden, dinimizden verdik.
Ya.
Ama sonra din de gitti, dünya da gitti elimizden diyor hocam.
Evet öyle zaten dikkat ederseniz dünya için dinini satıp da
Allah muhafaza.
Zengin olan, dünyayı da elde eden insan bulamazsınız. Allah ona hırsından dolayı dünyayı da nasip etmez. Hı-hı. Ama tam tersi çok görülmüştür. Yani ahirete öncelik ki ecdadımız böyle. İşte Osmanlı'dan bahsediyoruz hep. Bütün gittikleri yer camiler, tekkeler, Balkanlara, efendim Afrika'ya, Uzak Doğu'ya, Suriye'ye, Şam'a her tarafa hayır hizmetleri götürmüşler, sular götürmüşler, kervansaraylar yapmışlar ve dünyanın en mutlu, en de efendim ferah, müreffeh toplumu olmuşlar. Bugün tam tersi oldu. Herkes madde peşinde ama huzur saadette kaybettik. Fakirlik de çok fazla. Sebebi de çünkü insanların aşırı dünyacı olması. Tabii aşırı dünyacı olunca kimse paylaşmak istemiyor. Hep bana nalıncı keser gibi hep ne yapıyoruz? Kendimizden tarafa yontuyor oluyoruz. İşte İmam Rabbani günümüze yazdığı bu mektupta bence harika bir uyarı yapmış.
Evet.
Güzel vakitlerin ediyor. Sırf dünyayı kazanmak için harcama.
Hocam
ne yapalım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bence bu konuda en büyük örnek. Vaktini üçe bölerdi. Bir bölümü, üçte birini kendisine Rabbine ayırır. Üçte birini ailesine ayırır. Ne kadar dengeli bir insan. Üçte birinde ümmetin problemlerini çözerdi. Zaman zaman tabii ki bunlar arasında ufak tefek duruma göre işte mesela Tebü'ye sefere çıkıyorsunuz.
Evet.
Gazve'ye gidiyorsunuz. Bir ay gelmiyorsunuz.
Aileniz olmayacak
ama
günlerimde.
Ama normal yani şartlarda aileyi ihmal etmek yok. Hatta bu konuda çok ilginç bir rivayet var. Bunu her zaman ben çok anlatıyorum. Üç sahabe ki Osman bin Mazun var, Ebu Bekir Efendimiz de var aralarında.
Hı hı.
Ayşe validemize gelip diyorlar ki ey anamız sen bize peygamberimizin hayatını anlat ibadet hayatına. Onu biz de uygulayalım. Ayşe validemiz anlatınca birazcık azımsıyorlar ama sonra diyorlar ki ya bu Allah'ın peygamberi tabii ki. O zaten günahları affolmuş. Biz günahkarız ne yapalım? Birisi diyor ki bundan sonra vallahi diyor artık bir daha hanımlara yaklaşmayacağım. Birisi ben bütün gecemi namaz kılarak geçireceğim. Birisi ben bütün günlerimi, gündüzlerimi oruçla geçireceğim diye yemin edip ayrılıyorlar. Peygamberimiz geldiğinde bu ona haber veriliyor. Diyorlar ki böyle böyle falan sahabe geldi. Böyle böyle sözleştiler deyince Peygamberimiz hemen aceleyle kızgın bir şekilde çıkıp onları yakalayıp ya diyor ben size en güzel örnek değil miyim? Yani uyurum da namaz da kılarım. Hı hı. Yani gece gündüz ama hep namaz kılayım. Güç yetiremezsin zaten. Bu beden ona göre ayarlanmamış. Biz ruh değiliz ki, bir de bedenimiz var. Uykuya ihtiyacımız var. Eşlerimle de beraber olurum. Allah'a da vaktim ayırır. Yani bu aşırılıkları İslam'ı da kökünden kesmiş. O yüzden hani bugün sıkıntımız, yani dinimiz bütün efendim gayreti böyle hani yanlış bir şekilde ahirete yönlendirmeyi uygun görmediği gibi, bugünkü bizim yaptığımız aşırılıkta bütün enerjimiz, bütün himmetimiz dünyadan biraz daha fazla pay almak. Biraz daha fazla efendim lüksünü, konforunu elde etmek. Bugün maalesef İslam aleminin Allah-u Alem en büyük çöküntüsü burada yatıyor. Böyle gayret ettikçe de en bakıyorsun en fakirler İslam aleminde. En ya. Zenginler de bizde. En hırslı, haris insanlar, en fakirler de bizde.
Arada uçurum var.
Uçurum var çünkü bir kısmı belki yeterince dünyaya yatırım yapmıyor.
Evet.
Ama büyük çoğunlukta hep dünyacı oluyor. Hem böyle dünyacı oldukları için de zekatını veremiyor. İnfakta bulunamıyor. Fakir fukaranın hakkına da girmiş oluyor. Böylece bu uyarı eğer biz kulak verebilirsek inşallah daha dengeli bir insan oluruz.
İnşallah hocam. Saraylar ve bostanlar yalnızca birer hapishanedir. Mal, mülk ise musibetten başka bir şey değildir diye bir şiiri buraya nakletmiş. Eğer ölüm gelmeden önce amele ulaşılırsa ne iyi, yoksa hüsran içinde hüsran vardır. Kalp zikrini ve batın meşguliyetini yüce, bunlara ters olan her şeyi de düşman kabul etmek gerek.
Şimdi mal, mülk, işte ölüm gelmeden önce Allah için kullanamazsak, bugünkü programın başında ifade ettik yani Gazali'nin o hikayesinde.
Evet.
Beladır hakikaten ya. Ahirette hesabı var. Yani biz dünyayı çok seviyoruz, biriktiriyoruz ama ahirette onların her birinin hesabı var. Hı-hı. Ama ancak yolunda kullanabilirsek o zaman hesaptan inşallah kolay geçeriz. Bugün herhalde bunu unuttuk ki bu ilahi prensipleri. İnsanlar tam tersine fakirliği bela görüyorlar. Hı-hı. Halbuki sabredebilsek o kadar büyük bir nimet ki fakirlik, musibetler. Hani Allah'tan bunu istemeyelim ama hı-hı, başımıza gelmiş. Trafik kazası geçirmişiz. Bir azamız kaybolmuş. Bir yakınımız, çocuğumuz vefat etmiş. Ne yapalım? Hayata küselim, sabah akşam kahretmeyelim yani.
Ya.
O yüzden dünyalık konusunda çok aşırı sevinmeyelim. Ancak onu kullanabiliyorsak ne âlâ, ne güzel. Hı hı. Bilelim ki Allah yolunda kullanılmayan her imkan, her fırsat bizim için bir musibet, beladır yani. İmtihan vesilesidir. Ahirette onun kötü akıbetini Allah korusun, gösterebilir.
Allah korusun,
o yüzden
Allah korusun.
Biz kalbi zikre devam edelim.
Devam
en
edelim.
Büyük zenginlik,
Allah'a
en büyük efendim bu dünyada en büyük nimet saraylar, yatlar, yallar değildir. Kalbiyle hani şakir bir kalp, zakir bir dil. En büyük nimet budur. Gönlümüzde
şakir
Allah'a karşı bir şükür olacak. Dilimizde daima Rabbimizin zikriyle Allah ıslak olacak, hadiste geçtiği üzere. En büyük nimetler budur. Bunlar esasında elde etmesi de çok kolaydır. Maalesef
evet,
bu kolay nimetleri bırakıp zora talip oluyoruz. Allah da onu daha da zorlaştırıyor.
Allah
halbuki
korusun,
Allah kolayı daha da kolaylaştırır eğer zikre, fikre, tefekküre yönelirsek.
Allah işlerimizi asan eylesin. Yamadık dünyayı yırtarak dinimizden, din de gitti, dünya da gitti elimizden.
Eyvallah.
De. Ömer Hayyam diye hatırlıyorum, bakarız hocam. Allah aşkı dışındaki her şey öldürücü zehirdir. Şeker yemek dahi olsa elçiye düşen yalnızca tebliğ etmektir.
Yani şeker bile yeseniz, yani yağlar, ballarla
bildiğiniz tatlı yani.
Bu dünyada ama şey yapsanız da ahiret için o zehirdir. Allah
evet,
bize bu irfanı versin de
amin,
eşyanın
hocam
hakikatini görelim. Yani bazen Allah-u Teala musibet içinde rahmetini saklar. Bazen de imkanlar,
rahmet
nimetler içinde gazabını saklar.
Allah muhafaza hocam.
Evet,
Rabbim
Allah korusun.
Buyursun. Hocam vaktimiz tükendi. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Hacegan'la Mektuplar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.